Ayrım 8. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Niruman. Sayfa 78. Daha yarım saat geçmeden akrabaların çoğu geldiğimi duyuyor. Bir saat içinde ev insanla doluyor. Bizim evde benden başka politika ile uğraşan yok gibi. Herkes olayların nasıl gelişeceğini, askeri darbe olup olmayacağını bana soruyor. Sanki ben genelkurmaylıktan geliyorum da. Gece yarısına kadar politika üzerine konuşuyoruz. Hiç kuşkusuz çok şey değişmiş benim yokluğumda. Ben Tahran'dan ayrıldığımda ailemizden hiç kimse alçak sesle bile politika hakkında konuşmaya cesaret edemezdi. Şimdi ise herkesin, hatta politikayı hiç sevmeyen annemin bile olup bitenlerden haberi var. Beni en çok şaşırtan da toplumdaki konumu nispeten iyi sayılan ailemden hiç kimsenin şahtan yana çıkmaması oldu. Hümeyni'nin adını korkuyla karışık bir saygıyla anıyorlar. Hümeyni'yi Paris'te ziyaret edip etmediğimi öğrenmek istiyorlar. Kadınları en çok ilgilendiren Hümeyni'nin ileride özgürlüklerini kısıtlayıp kısıtlamayacağı. Akrabalarımızın arasında bir tek halam peçe takıyor. Şimdi bağnaz bir Hümeyni taraftarı olmuş ve kadınları seferber etmek gibi önemli bir görev üstlenmiş. Herkes evine gittikten sonra annemle çatıdaki terasa çıkıyoruz. Evimiz kentin kuzeyinde, Şemiran'da. Terastan tüm kenti görebiliyoruz. Gecenin yarısı olmuş, gökyüzü açık ve yıldızlı. Işıkların yandığına bakılırsa çok kimse daha yatmamış. Tek tük silah sesleri geliyor. Ertesi gün 6 Ocak'ta Bahtiyar hükümeti kuruyor. Bakan bulmakta çok zorluk çekmişti. Kimse canını tehlikeye sokmak istemiyordu. Hümeyni aynı gün Bahtiyar'ı vatan hainiyle suçluyor. Ulusal cephede onu üyelikten atıyor. Sokaklarda yürüyüş yapanlar, "Bahtiyar sen bir kuklasın" diye bağırıyorlar. Daha yolculuğa çıkmadan önce Bahtiyar'ın yurt içinde ve yurt dışında harıl harıl kabinesine bakan aradığını ve destek sağlamaya çalıştığını duymuştum. Kendisine bakanlık teklif edilen bir arkadaşım telefon ederek bana akıl danışıyor. "Sakın ha" diye uyarıyorum onu. Herkesi kendine güldürürsün. 2 gün sonra düşer bu hükümet. Annem ve babam eskiden kentin merkezinde oturuyorlardı. Şimdi Şemiran'a taşınmışlar. O zamanlar Şemiran bir mesire yeriydi. Dopdoğru, geniş ve 12 kilometre uzunluğunda bir yol kentin merkezinden kuzeydeki dağların eteğine kadar uzanıyordu. Yolun iki yanında çınar ağaçları, yayaları arabalardan ayıran iki geniş dere vardı. Yol yaz aylarında gezinmeye çıkanlarla dolup taşan bir alanda sona eriyordu. Şemiran Tahran'dan daha serindi. Güneş batar batmaz Tahranlılar çoluk çocuk yola dökülür, dere kenarında uygun bir yer bulup kilimlerini sererler. Beraberlerinde getirdiklerini ortaya koyarlardı. Semaver ve ızgara getirenler de oluyordu. Vodka ve bira şişeleri derede soğutulurdu. Akşam oldu mu şarkılar, oyunlar gırla giderdi. Büyük alanda kibar takımının gittiği restoranların yanı sıra sokak ortasında yiyecek içecek satanlar da bulunurdu. Ben orada arkadaşlarımla Dohtar Baziye yani kız tavlamaya çıkardım. Çoğunlukla elimiz boş dönerdik. Ama bir gülümseme, bir bakış veya bir hoş söz bizi mutlu etmeye, gönlümüzü almaya yetiyordu. Aradan geçen yıllarda Tahran Şemiran'a kadar büyümüş. Ama ulu dağlar hep eski yerlerinde. Bu huzur yüzü görmeyen kente tepeden bakıyorlar. Kahvaltıdan sonra yola düşüyorum. Birkaç arkadaşla buluşup kentte gezineceğiz. Oturduğumuz semt oyuncak yapı taşlarıyla, bebek evleriyle darmadağınık olmuş bir çocuk odasına benziyor. Evler düzensiz, plansız yapılmış. Gökdelenler ve birbirine hiç mi hiç uymayan Fransız, Alman, İtalyan ve hatta Japon tarzında villalar yan yana duruyorlar. Nereye baksan akıl almaz bir zenginlik ve savurganlık göze çarpıyor. Geniş ve zevkle dekore edilmiş vitrinlerinde Avrupa'dan en son gelen malların fiyat etiketleriyle birlikte sergilendiği son derece modern mağazaların iki adım ötesinde mallarını kaldırıma yaymış İran tarzı manav ve bakkallar başlıyor. Bunlarda etiket filan yok, yani pazarlık edilebilir. Bunlar halkın bilincini nasıl etkiliyor acaba diye şaşıyorum. Benzin kıtlığına karşın trafik çok yoğun. Dört yol ağızlarında trafiği gençler yönetiyor. Sürücüler de onların dediğini yapıyor. Görünürlerde polis falan yok. Kalorifer yakıtı da satan benzin istasyonlarında insanlar yanlarında bidonları kuyruk olmuş bekliyorlar. Benzin bidonları sıra karışmasın diye bir iple birbirine bağlanmış. Bazı evlerin kapılarında hastalara bakma girişimi, yiyecek tanzim girişimi gibi levhalar görüyorum. Bu halk girişimleri hakkında daha Avrupa'dayken çok şeyler duymuştum. Çoğunlukla gençlerden oluşan ve fakirlere, işsizlere, grevcilere, hastalara yardım eden bu gruplar devrime paralel olarak neredeyse her semtte örgütlenmişler. Cami hocaları da varmış aralarında. Esnafların ve şunun bunun bağışlarıyla finanse ediliyorlarmış. Zamanla milyarları bulan bu bağışlar ve özveriyle çalışan binlerce yardımsever olmasa grevcilerin bu kadar uzun zaman dayanması olanaksızdı. Grevleri paraca destekleyen sendikalar olmadığı için özel bağışların önemi büyüktü. Gözüme en çok çarpan sokaktakilerin sevinci ve güler yüzlülüğü oldu. Böyle dostça davranışları şimdiye dek ne İran'da ne de başka bir ülkede görmüştüm. Devrim ne güzel şey diye geçiriyorum içimden. İnsanları birbirine yaklaştırıp mutlu ediyor. Bir taksi tutup merkeze gideceğim. Yol kıyısında beklerken önümde bir özel araba duruyor. Buyurun diyor sürücüsü. Kente gitmek istiyorsunuz herhalde. Benzini idareli kullanmak zorundayız. Yoldan 3 kişi daha almış. Şah, Bahtiyar ve Hümeyni hakkında konuşmaya başlıyoruz. Hepsi umut dolu. Yakında özgürlüğümüze kavuşacağız diyor içlerinden biri. Ama hepsinin bir askeri darbeden korktuğu belli. Tahran Üniversitesi'nin önünde iki arkadaşımla buluşuyorum. Bu kadar uzun bir zaman sonra görüşmek ne güzel bir şey. İkisi de yaşlanmışlar. Berlin'de yola çıkmadan önce aldığım takım elbisemi giymiştim ama içinde bir türlü rahat edemiyordum. Çokları yaşları ne olursa olsun blue jean, parka ve yazlık ceketlerle dolaşıyordu. Üniversitenin içi tıklım tıklım doluydu. Yalnız öğrencilerin değil, tüm muhalefetin toplandığı yerdi üniversite. Büyüklü küçüklü gruplar aralarında konuşup tartışıyorlar. Kulaktan kulağa en akıl almaz söylentileri yayıyorlardı. Hümeyni'nin yetenekleri, kudreti hakkında destanlar yazılıyordu. Biri ne kadar az yiyip az uyuduğundan, bir diğeri ise ne kadar dakik olduğundan söz ediyordu. Necefliler Hümeyni camiye giderken saatlerini ayarlarlarmış. Camiye ilkin sağ ayağını bastığını gören olmamış. Hümeyni tüm dünyada sayılıyor diyordu bir kadın. Birçok devlet başkanı onunla konuşmak için can atıyormuş ama o istemiyormuş. Şah ve Farah hakkında anlatılanların hepsi müstehcen şeylerdi. Solcularla Müslümanlar arasında önemli ve ciddi tartışmalar yapılıyordu. Silahlı kavganın gerekliliği, orduya karşı uygulanacak taktik, emperyalizmle savaş gibi konular konuşuluyordu. Tartışmalar alevlenir gibi olunca birkaç kişi gelip tartışmayı kesmelerini rica ediyordu. Hele bir şah düşsün, ondan sonra tartışmaya devam ederiz deyip grupları birbirinden ayırıyorlardı. Ben de arkadaşlarımla bir o yana, bir bu yana gidip her bir taraftan bir şeyler kapmaya çalışıyordum. Londra'da Hyde Park'taki gibi bir konuşmacının çevresine toplananlar da vardı. Konuşanların çoğu mollaydı. Her tarafta devrimci sloganlar yazılıydı. İki eliyle başının üzerinde bir slogan tutup öyle gezinenler bile vardı. Bir duvar gazetesinin önünde duran bir insan kalabalığına rastlıyoruz. Dikkat diye başlayan duyuruyu okuyunca şaşmaktan kendimi alamıyorum. Birkaç gün önce Alman istihbarat örgütünün önemli bir ajanı Tahran'a gelmiştir. Bu ajan İranlıdır ve kendini solcu olarak tanıtmaktadır. Hatta Tudeh Partisi'nin üyesi olduğunu iddia etmektedir. Batı Alman istihbaratına çalışan bu ajanın adı Bahman Nirumant'tır. Tüm yoldaş ve kardeşlerimizi bu tehlikeli ajandan uyarırız. İmza Tudeh Partisi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Yanımdaki arkadaşların da dili tutuldu. Kalabalığı yarıp duyuruyu yırtmak istiyorlar. Bırakmıyorum. Durun, işin aslını öğrenelim diyorum. Duyuruyu okuyanlar da okuduklarına bir anlam veremiyorlar. Ne olacakmış yani diye soruyor birisi. Böyle duyurular çok yararlıdır diyor başka biri. Yabancı ülkelerin gizli istihbaratları devrimimizi lekelemek istiyor. İte kaka öne geçiyorum. Bütün bunlar duyurunun iki yanında duran güçlü kuvvetli iki gencin başının altından çıkmışa benziyor. Nazikçe selam verip bana bu adam hakkında bilgi vermelerini rica ediyorum. Evet diyor birisi. Ben şahsen tanıyorum bu adamı. Hatta eskiden arkadaştık. Bir gün kuşkulanmaya başladım ve kuşkularımı arkadaşlarıma bildirdim. Birkaç hafta gözetledik ve kendisi yokken evine girip Batı Alman istihbaratına çalıştığını kanıtlayan belgeler bulduk. Elimize geçen banka dekontlarından, istihbarattan yüksek miktarda para aldığı anlaşılıyordu. Peki ne yaptınız bu adamı diye soruyorum. Çevremizde toplananlar konuşmamıza ilgi gösteriyor, bizi dikkatle dinliyorlardı. Ne yapacağız? Önce bir güzel dövdük, sonra da aramızdan attık diyor öteki. Sen de tanıyor musun onu diye soruyorum. Elbette tanıyorum. Yanınızda bir resmi var mı diye soruyorum. Hayır yok diyorlar. Anlatın nasıl biri? Belki adını değiştirmiştir. Belki rastlarız da tanıyamayız. Uzun boylu 1.90 var ve şişman. Kıvırcık siyah saçlı, kalın kaşlı, iri siyah gözleri ve sert bir yüz ifadesi var diyor birisi. Buralarda bir yerde olmasın. Görseniz tanır mısınız? Yok burada görmedik diyor aynı genç. Sorduğum sorulardan biraz şaşırmışa benziyor. Siz de tanıyor musunuz yoksa diyor. Evet diyorum. Şu ana kadar tanıdığımı sanıyordum. Yalnız sizin anlattıklarınızla hiç benzemiyor. Ne boyu posu ne de başka bir yanı. Aynı anda cebimden pasaportumu çıkartıp gözlerinin önüne tutuyorum. Yüksek sesle oku diyorum. Bir an şaşırıyorlar. Çevremizdeki kalabalık merakla bekliyor. İki genç şaşkın şaşkın pasaporta bakıyorlar ve dillerini yutmuş gibi susuyorlar. Oku bakalım ne yazıyor diyor kalabalıktan biri. Ama ikisi de ağzını açamıyor. Başka biri bağırıyor kalabalıktan. Niye okumuyorsun adını? Sessizlik uzadıkça kalabalığın merakı da artıyor. Sonunda gençlerden biri ağzını açıp okuyor. Bahman Niruman. Herkes gülmekten kırılıyor. İki genç duyuruyu alıp bir tek söz söylemeden ortadan kayboluyorlar. Karşıt görüşte olanların olumlu bir tartışma ortamına gireceklerini, bu gibi yöntemlerle birbirlerini karaladıklarını çok görmüştüm. Stalinizm yanlısı Tudeh Partisi bu işin tam ustası ama diğer siyasal örgütler de aynı şeyi yapıyorlar. Ülkemizin geçmişinde bu yöntemlerin kurbanı çok. Üniversite binalarına girip amfilere bakıyoruz. Her tarafta tartışmalar yapılıyor. İşçiler, öğrenciler, görevliler, profesörler günlük olaylar, toplumsal ve iktisadi sorunlar üzerine tartışıyorlar. Üniversite gerçekten bir forum, bir halk eğitim merkezi olmuş. Okuma yazması olmayan ve eğitimi kıt olanların aydınlara karşı duyduğu tutukluk kalkmış ortadan. Dışarıda üniversite önünde kitaplar satılıyor. Her adım başında bir kitapçı kitaplarını kaldırıma yaymış. Sansür yasak diye bir şey yok. Kısa bir süre öncesine kadar alımı ve satımı yasaklanmış kitaplar herkesin gözünün önünde duruyor. Meraklısı da çok. Herkes kesesinin gücü yettiği kadar alıyor. Yıllar boyu kitapçıların bodrumlarında bu kadar kitabı saklamış olmalarına şaşmamak elde değil. Bazıları da kaçak kitap basarak dünyanın parasını kırıyor. Aralarında kendi araştırma yazılarımın değişik baskılarını görüyorum. Hatta bazıları başka bir ad altında yayınlanmış. Halkın her istediğini okuyabilmesi ve bu hakkını böyle geniş bir çapta kullanması beni sevindiriyor. Yavaş yavaş Tudeh Partisi'nin utanmazlığına olan kızgınlığım geçiyor. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Canım biraz kentte tek başıma dolaşmak istiyor. Arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Onlarla zaten akşama başkalarının da katılacağı ve son durumun görüşeceği bir toplantıda buluşacağım. Doğup büyüdüğüm ev, üniversitenin yakınında. İlk işim oraya gitmek oluyor. Değişip değişmediğini çok merak ediyorum. Ama evimizin yerinde yerler esiyor. Ailemizin gururu çınar ağacı bile yerinde yok. Yerine bir klinik yapılmış. Eskiden kızlarını havuzda yüzerken gözetlediğimiz komşumuzun evi olduğu gibi duruyor. Zile bakıyorum, aynı isim. Bir an duraksıyorum, içimden zile basmak geliyor ama vazgeçip yoluma devam ediyorum. Kentin güneyine doğru geldikçe sokakları, evleri tanımaya başlıyorum. Buraları hiç değişmemiş. Sanki buralarda zamanın akışı durmuş. Sonunda kentin kenarındaki gece kondulara geliyorum. Gördüklerim beni korkuya ve üzüntüye boğuyor. Kışa ve havanın soğukluğuna karşın sıska çocuklar pislik ve çamur içinde yalın ayak koşuşuyorlar. Çoğu penceresiz kerpiç evlerin ve teneke barakaların içinde afyon düşkünü adamlar dünyalarını unutmuşlar, oturuyorlar. Pis bir derede kadınlar çamaşır yıkıyor. Birkaç dilenci ve çocuk yanıma gelip benden sadaka istiyor. Kentin kuzeyi geliyor aklıma. Geniş vitrinler, parklar ve bahçeler içindeki modern evler, çocuklarıyla pastanelerde, lokantalarda oturan son moda giyimli kadınlar ve erkekler. İki apayrı dünya. Biri batılılaşmış, batı kültürü ve uygarlığıyla tortulaşmış bir tüketim toplumu, diğeri ise İran geleneklerine bağlı, yokluk ve hastalıktan başka bir şey görmemiş, unutulmuş bir dünya. Bu iki dünya birbiriyle bağdaşamaz diye düşünüyorum. Günün birinde bir patlama olacağı belliydi. Devrimin asıl motoru acaba bu mu diye soruyorum kendi kendime. 8. ayrımın sonu. Sayfa 85.